وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواب الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. Canlılar arasında insana çok yüksek bir makam verilmiş. İnsana diğer mahlukata verilmediği kadar değer verilmiş ve insana yeryüzünde Allah'ın halifesi olma görevi, Allah'ı temsilen yeryüzünde Allah'ın emirlerini yerine getirme, hakim kılma görevi verilmiş ve bu görevini yerine getirebilmesi için de ona uygun kabiliyetler verilmiş. Ve o uygun kabiliyetlerden sonra insan yeryüzüne indirildikten sonra da sırat-ı müstakimi belki anlayamaz, belki idrak edemez diye peygamberler gönderilmiş ve bu görevi hakkıyla yerine getirebilmesi için her türlü önlem alınmıştır. Tüm kainatla, tüm mahlukat ile, canlı ve cansız tüm mahlukat ile insanın bir ilişki içerisinde olması istenmiş. Hatta meleklerle ve cinlerle, şeytanlarla insanın bir ilişkisi olduğunu Kur'an-ı Kerim bize beyan etmekte. Ve bu ilk ilişkinin insanla meleğin, insanla şeytanın arasındaki ilk münasebetin daha cennetten itibaren başladığını Kur'an-ı Kerim bize haber vermiştir. İlk insanın yaratılmasından itibaren, Adem Aleyhisselam'dan itibaren meleklerle ve şeytan ile insanın nasıl bir ilişki içerisinde olduğu, yeryüzüne gönderildiği zaman insanla şeytanın nasıl bir münasebeti olacağı, İnsanla meleklerin nasıl bir münasebeti olacağı, hangisinin dost, hangisinin düşman olacağı, insana daha yeryüzüne indirilmeden evvel, daha cennetteyken bir tecrübe kazandırılmak yoluyla kendisine bildirilmiş ve bu şekilde Adem ile Havva şeytanın düşmanlığını görmüş ve o şekilde dünyaya inmişlerdi. Allah Azze ve Celle bütün mahlukattan daha üstün bir şekilde yaratmış olduğu insana meleklerin bile secde etmesini emretmiş. Melekler secde etmişler fakat şeytan secde etmek istememişti. Bu kıssayı Kur'an-ı Kerim Kur'an'ın birçok yerinde anlatır. Bazen uzun bir şekilde, bazen kısa bir şekilde. Ve iskulna lil melaiketi iscudu li âdeme fesecedu illa iblis. Ebe ve istekbere ve kâne minel kafirin. Biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de hepsi secde etmişlerdi. Ancak iblis secde edenlerden olmadı, büyüklendi, kibirlendi ve secde edenlerden olmadı ve kafirlerden oldu. O güne kadar şeytan Allah'ın melekleriyle birlikte Allah'a kulluk ediyor, Allah'ın kainatında güzel bir şekilde yaşıyordu. Zahire baksanız şeytan da diğer melekler gibi Allah'a kulluk eden bir abid idi. Halbuki Allah Azze ve Celle ezeli ve ebedi ilmiyle şeytanın aslında bir kafir olduğunu biliyordu. Şeytanın Allah'a kulluk etmesindeki esas sebebin o zamana kadar şeytana, şeytanın hoşuna gitmeyecek, şeytanın kibrine dokunacak, gururuna dokunacak bir talimatın verilmemiş olmasıydı. O güne kadar meleklerle beraber Allah'a secde ediyor ve hiçbir kibir belirtisi göstermiyordu. Bazı rivayetlerde şeytanın birinci gök tabakasında şöyle yazıldığı, ikinci gök tabakasında şöyle yazıldığı, yani bu tabakalardan bazısında onun çok takva sahibi olduğu, bazısında salih birisi olduğu, Allah'tan korkan, Allah'a kulluk yapan birisi olduğu yazılıydı ama Allah'ın katındaki ana kitapta, Levh-i Mahfuz'da ya da Ümmül Kitap'ta şeytanın esas itibariyle bir kafir olduğu yazılmıştı. Fakat Allah bunu göstermek istedi insanlara ve tüm mahlukatına, tüm meleklerine. وَكَانَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ ayetini bazı müfessirler فِيَعِلْمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ diye açıklarlar. O kafirlerden oldu ya da kafir idi zaten. Allah'ın ilminde Ümmül Kitap'ta zaten kafir olarak yazılmıştı. Fakat onu herkes bilmemekteydi. Allah-u Teala insanı yeryüzü için yarattığından ve yeryüzüne indirmeyi takdir ettiğinden ve yeryüzüne indiği zaman da şeytanla baş başa kalacağından ötürü şeytanın kendisinin düşmanı olduğunu daha cennetteyken ona göstermek istemiş ve meleklere Adem'e secde edin demiştim. Allah şeytanı Adem ile imtihan etti. Adaletinin gereği olarak insanı da şeytanla imtihan edecektir. Şeytanı Adem'le imtihan eden Allah, insanı da şeytanla imtihan etmek suretiyle hem adaletini ortaya koymuş, hem de şeytana ne kadar nankör olduğunu ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın, Allah'ın bazı kullarını saptıramayacağını ona göstermek istemişti. Ve öyle de oldu. Şeytan secde etmedi. Allah şeytanı Adem'le imtihan etti ama onu imtihan ederken Adem'e secde et diyerek imtihan etmişti. Fakat insanları imtihan ederken Allah Azze ve Celle insanın خُلُقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفَ ayetinin gereği olarak insanın zayıf yaratılmış olmasından ötürü insanı şeytan kadar ağır bir imtihandan geçirmemiştir, geçirmemektedir. Çünkü insan Allah'a secde etmekle emrolunmuş ve şeytana yahut da bir başkasına secde etmekle emrolunmamıştır. Şeytan zaten Allah'a secde etmekteydi. Ne zaman ki insana secde et emri geldi, o zaman Allah'a isyan etmişti. Halbuki insana Allah bana secde et emrini vermiş ve insan buna rağmen Allah'a bile secde etmemiş ve şeytana secde etmeye başlamıştır. Şeytana kulluk yapmaya başlamıştır. İslam'ın olmadığı yerde şeytana kulluk vardır. İslam'ı hayat sahnesinden çekip alırsanız, İslam'ı ailenizden çekip alırsanız o ailede şeytana kulluk yapılır. İslam'ı devlet hayatınıza çekip alırsanız o devlette şeytana kulluk yapılır. İslam'ı şahsi hayatınızdan çekip alırsanız nefsinizi ilah edinirsiniz. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى Gördün mü o kimseyi ey Resulüm? Nefsini ilah edinmiş olan kimseyi gördün mü? Nefsi onun ilahı olmuş, nefsinden başka hiçbir ilah tanımayan o kimseyi gördün mü? Mef'ul-ü sani'nin mef'ul-ü evvele takdim edilmiş olmasın. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى buyurulmakla, heva kelimesiyle ilah kelimesinin yer değiştirilmiş olması, ikinci olarak gelmesi gereken kelimenin birinci olarak gelmesi, birinci olarak gelmesi gereken kelimenin ikinci olarak gelmiş olmasından şöyle bir mana vardır. İnsanların içerisine öyle insanlar türeyecek ki, onun birçok ilahları içerisine bir de Allah ilah olmayacak. Onun birçok ilahlarının içerisinde bir de nefsi onun ilahı olmayacak. Ya sadece ve sadece onun bir tek ilahı olacak, o da onun nefsidir. O manayı verebilmek için kelimeler yer değiştirilmiş, Arapçadaki bu kaideye dikkat çekilmek istenilmiştir. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى Esas itibariyle insan şeytana tapamaz. Esas itibariyle insan kendi kendisine tapar, kendisinin nefsine tapar. Son zamanlarda televizyonlarda seyretmiş olduğunuz şeytana tapanlar diye bazı grupların ortaya çıkmış olması sakın sizi aldatmasın. Onlar gerçekte şeytana değil, şeytanın istediği şeyleri yapmak onların da işine geldiğinden dolayı tarih boyunca olduğu gibi onlar aslında şeytana değil kendi nefislerine heva ve heveslerin tapmaktadırlar. Şeytana tapmak insanın hoşuna gider. Çünkü şeytanın söylediği şeyler nefsine hoş gelir. Esas olarak taptığı şey nefsidir. O yüzden Kur'an-ı Kerim şeytanın şöyle diyeceğini haber veriyor kıyamet gününde. Hem cehennemde beraber yanarlarken hem de hesaplar görüldükten sonra daha cehenneme atılmamışken şeytana diyecekler ki haydi bize şefaatte bulun. Bütün Müslümanlar Hazreti Muhammed'e gidecekler sallallahu aleyhi ve sellem. Nuh Aleyhisselam'dan sonra İbrahim Aleyhisselam'a, sonra Musa'ya, sonra İsa'ya gidecekler. Hiçbirisi şefaatle bulunamayacağını söyleyince, o zaman Efendimiz'e gidecekler ve Allah Resulü'ne şefaat isteyecekler. Bunun üzerine şeytana tapmış olanlar da, yeryüzünde Allah'a kulluk değil, şeytana kulluk yapmış olanlar, yani nefislerine kulluk yapmış olanlar, onlar da şeytana gidelim diyecekler. Ve şeytana gidip, onlar şefaat istedikleri zaman, o diyecek ki hayır bugün benim size hiçbir faydam dokunmaz. Ben sadece sizi davet etmiştim. Benim sizin üzerinizde bir hakimiyetim yoktu. Benim sizi sapıklığa götürmek gibi bir gücüm yoktu. Ben sizi yalnızca çağırdım ve siz de işinize geldiği için bu davete icabet etmiştiniz. Sakın beni suçlamayasınız. Beni kınamayasınız. Kendi nefislerinizi kınayasınız. Çünkü esasında sizin de işinize gelmekteydi. Yoksa ben sizin üzerinizde hiçbir güce sahip değildim. Şeytana tapma hadisesi son zamanlarda ortaya çıkmış olan bir mesele değildir. Şeytana tapma esas itibariyle Adem Aleyhisselam'dan itibaren başlamıştır. Adem Aleyhisselam'ın nesilleri arasında o günden bugüne kadar ve kıyamete kadar şeytana tapma hadisesi olmuş ve devam edecektir. Dinler tarihi kitaplarına bakıp da şeytana tapanlar diye bir bölüm aramanıza gerek yoktur. Bu şeytana tapanlar acaba ne zaman başlamışlar şeytana tapmaya diye bir bölüm aramanıza, bu hususta kitap okumanıza bile gerek yoktur. Çünkü şeytana tapmak esas itibariyle nefse tapmak olduğuna göre, Adem Aleyhisselam'ın neslinin ilk evlatları arasında başlamış ve kıyamete kadar da devam edecek olan bir hastalıktır. Kur'an insana büyük bir görev verdiğini haber vermişti. Bu büyük göreve insanın hazır olması gerekmekteydi. Ve insanın hazırlanabilmesi için Allah Azze ve Celle onu cennette imtihan etti. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ Demişti ki ey Adem sen ve eşin burada oturun, bu cennette oturunuz. Orada yiyiniz ve içiniz. Bol bol yiyin ve için. Fakat şu meyveye, şu ağaca yaklaşmayasınız. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ O zaman zalimlerden olursunuz. Fakat فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ ف۪يهِ Şeytan onları oradan ayaklarını kaydırıverdi. Bulundukları yerden onları çıkartıverdi. Onların nefislerine hitap etmek suretiyle Ey Adem! Allah size neden bu ağacı yasakladı biliyor musunuz? Eğer bu ağaçtan yerseniz ebedi olursunuz. Halidinden olursunuz. Yahut da meleklerden olursunuz diye Allah size bu ağacı yasak etti. Şeytan aslında çok da akıllıca bir şey söylememişti. Ama Adem'i kandırabilmişti. Çünkü Adem aleyhisselam şeytanın bu sözüne karşılık Ey şeytan! Sen bana eğer bu ağaçtan yersen melek olursun diyorsun. Halbuki zaten ben melekten bile üstünüm. Beni Allah melekten üstün yarattı ve beni bana melekleri secde ettirdi. Durum bu iken ben neden melek olmak isteyeyim? Demesi gerekirken insanın aciz olduğunu görüyoruz bu noktada. İnsanın kandırılabildiğini görüyoruz. Ve kandı ve ondan yediler ikisi de. Ve sonra Allah azze ve celle elem ekul lekuma اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَ عَدُوْهُ مُب۪ينَ Ben size dememiş miydim bu şeytan size apaçık bir düşmandır. Neden bu meyveden yediniz? Haydi artık inin oradan. Haydi inin artık. Cennetten inin. Sizin yeryüzünde bir müddet kalmanız gerekmektedir. Şeytanla bir müddet savaşmayı öğrenmeniz gerekecektir. Nefsinizle savaşmayı öğrenmeniz gerekecektir. Bu gayeyle yeryüzüne bir müddet inin. Kıyamete kadar yeryüzünde kalacaksınız. Ve ben size o kadar tembih ettiğim halde, şeytan sizin apaçık düşmanınızdır dediğim halde ve insanoğluna şeytanı secde ettirdiğim ve o da secdeden kaçındığı halde bunu gördüğünüz halde, sizin apaçık düşmanınız olduğunu bildiğiniz halde, madem ki ona uydunuz, o halde bir müddet için yeryüzüne inin bakalım. İnin ve orada imtihana çekileceksiniz. Allah Azze ve Celle insan yeryüzüne indirmeden evvel imtihandan geçirdi, tecrübe kazandırdı, ondan sonra dünyaya indirdi. Ta ki insan dünyaya geldiği zaman bu meseleyi bilerek gelsin. Ve Kur'an-ı Kerim bize bu hadiseyi uzun uzun anlatıyor ki, insanlar şeytanın kendilerine düşman olduğunu bilsinler ve şeytanın kendilerini kandırabileceği noktaları da bilsinler. Araf suresinde Kur'an-ı Kerim hadisenin devamını anlatır. قَالَ مَا مَنَعَكَ اِذْ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Allah dedi ki şeytana, neden secde etmedin Adem'e? Sana emrettiğim halde seni Adem'e secde etmekten alıkoyan şey nedir? Hangi sebepten ötürü Adem'e secde etmedin? قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينَ Dedi ki ben ondan hayırlıyım ya Rabbi. Sözünün bir kısmı doğru bir kısmı yalandı. مَا خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ sözü doğruydu. Ben ateşten yarattın ya Rabbi. Ama ene hayrun minhu yanlıştı, yalandı. Ben ondan daha hayırlıyım sözünde doğru değildi. Çünkü Allah insanı kendi eliyle yarattığını Kur'an'da haber vermiştir. Onu kendi elimle yarattığım zaman ona secde edin buyurmuştur. Onu kendi elimle yarattığım zaman ve ona kendi ruhumdan üflediğim zaman ve onu yeryüzünde halife kıldığım zaman İşte insanın şeytandan üstün olduğu üç nokta. Birisi insanı Allah kendi eliyle yaratmış. Hiçbir mahlukat hakkında böyle bir ayet mevcut değildir. Ne melekleri, ne şeytanın, ne dağları, ne dünyayla kainatı başka bir mahlukunu. Hiçbir şeyi Allah kendi eliyle yarattığını haber vermemektedir. Ve hiçbir şeyi Allah kendi ruhundan üflememiştir. Ve hiçbir mahluku Allah yeryüzünde kendi halifesi kılmamıştır. İnsanın şeytandan üstün olduğu bu üç noktayı Kur'an insana haber verdiği halde insan insanlıktan çıkışır, hayvanlar mertebesine indirir kendisini. Biz onu en güzel surette yarattık. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra onu biz safilinin en kötü noktasına indirdik. Aşağılıkların en aşağılığı yaptık. اِنْهُمْ اِلَّا كَلْاَنْعَامُ Onlar hayvanlar gibi oldular daha sonra. Hayvanlar gibi oldular. Belhume dallu sebile. Öyle bir hale geldiler ki onların yolları hayvanlardan da daha kötü bir yol oldu. Çünkü hayvanlar sahiplerini tanırlar. Onlar inkiyat ederler. Sahiplerine teslim olurlar.
sahiplerinin önünde saygısızlık yapmamaya çalışırlar. Bir hayvanı çağırdığınız zaman sahibi senin sizin yanınıza gelir, size itaat eder. Fakat öyle insanlar vardır ki Rablerini, sahiplerini tanımazlar. Hayvanlardan da aşağıdırlar. Belhum edallu sebile. Onların hayatları da hayvandan aşağıdır. Allah onlar en güzel surette yarattığı halde onlar suretlerini değiştirirler. Saçlarını bir garip yaparlar. Vücutlarını bir garip yaparlar. Vücutlarına dövmeler yaptırırlar. Lanehullah. Allah o şeytana lanet etsin. Ve kâle le ettehizenne min ibadike nasiben mefruda. Demişti ki ey Rabbim, senin kullarının içerisinden ben bana ait olan bir kısmını alacağım. Senin kullarının içerisinden bir kısmı benimdir ya Rabbi. Ben onlara her taraflarından geleceğim. Önlerinden ve arkalarından geleceğim. Sağlarından ve sollarından geleceğim. Onları saptırmaya çalışacağım. O zaman onları velatecidu ekserahum şakirin. Onların ekseriyetini sen şükredici olarak bulamayacaksın ya Rabbi. Onların ekseriyetini böyle bulamayacaksın. Ben onların kimine sağdan geleceğim, kimine soldan geleceğim. Kimine ahireti hakkında şüpheye düşüreceğim, önünden geleceğim. Kimine arkasından geleceğim, ona geçmişi hakkında bazı vesveseler vereceğim. Kimini atalarıyla övündüreceğim fakat kendisine baktırmayacağım. Benim atalarım şöyle şöyleydi diyecek ama kendisine bakmayacak. Kimine sol tarafından geleceğim, onu haramlara direkt teşvik edeceğim. Kimine sağ tarafından geleceğim, onu bilmediği bir yönden yakalayacağım. Ona İslami meselelerle yaklaşacağım. Harama düşüremediğimi, şüphelere düşüremediğimi, bu sefer İslami bir meseleyle ona yaklaşmak suretiyle, ona sağdan yaklaşacağım. O kendisinin çok iyi bir yolda gittiğini sanacak. Müslüman olduğunu sanacak. Allah'ın kendisine böyle emrettiğini zannedecek. Fakat o aslında sapmış olacak. İslam'ı öğrenmek istediği zaman, kitap okumak istediği zaman ona diyeceğim ki kalk da nafile namaz kıl. Ona diyeceğim ki Allah'a tesbih et. Allah'a tesbih et der mi şeytan? Eğer kitap okuyacaksanız der. Eğer İslam'ı öğrenecekseniz der. Eğer cihad edecekseniz size namaz kıl der. Namaz kıl der mi şeytan? Böyle bir zamanda evet der. Onlara hiçbir taraftan eğer yaklaşamazsam, başarılı olamazsam, bu sefer onlara sağ taraflarından geleceğim. Ve sen onları ekseriyetini şükredici olarak bulamayacaksın. Allah Azze ve Celle kendisine defol oradan in dedi. Uhruç minhe. Defol oradan. O cennetten iniver. Sen orada büyüklenmeye layık değilsin. Sen orada övünmeye, kibirlenmeye layık değilsin. Cennet büyüklenme yeri değil. Zaten büyük olanlar büyüklenmezler. Küçük olanlar büyüklenirler. Büyüklenenler küçülürler. Ne zaman büyüklük taslarsanız küçülürsünüz. Ne zaman yeryüzünde Allah'ın kainatında büyüklük taslarsanız o zaman küçülürsünüz. Ne zaman Allah'ın kainatında ilahlık taslarsanız küçülürsünüz. Kul olduğunuz zaman büyürsünüz. Kul olmak insanın yükselebileceği en son noktadır. Allah'a itaat edebilmek, Allah'a boyun eğebilmek insanın yükselebileceği en son noktadır. Mevlana Rabbına kulluk etmekle büyüdü. Ebu Cehil Rabbına isyan etmekle küçüldü. Ebu Bekir Rabbına kulluk etmekle büyüdü. Firavunlar Musa'lara karşı gelmekle küçüldü. Rablerine karşı gelmekle küçüldüler. Büyükler büyüklenmezler. Küçükler büyüklenirler. Kendisinin bir kul olduğunu unutur. Şeytanın bazı vesveselerine kapılırlar. Kur'an-ı Kerim onlara haber verdiği halde sakın şeytan sizi aldatmasın. Şeytanın şeytan olması, şeytanın cehennemlik olmasının sebebi kibirdi. Allah'ın emrine muhalefet etmekti. Sakın siz aynı hataya düşmeyesiniz. Kur'an bunu defalarca söylediği halde insanların içerisinde nice insanlar görürsünüz. Bunlar yeryüzünde Allah'lık taslarlar. Bunlar yeryüzünde Allah'ın kainatında İnsanları Allah'ın istemediği şekilde idare etmeye kalkarlar. Bunlar Allah'a meydan okurlar. Bunlar şeytana güvenirler, şeytanın yardımına güvenirler. Şeytan onlara öyle bir güven telkin eder ki, Bedir Savaşı'nın başında telkin ettiği gibi, Allah Resulü'nü öldürmeleri için hicretten evvel telkin ettiği gibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öldürülmesi için, onun hakkında karar vermek için Darun Nedve'de toplantı yapmışlardı. Ya da kafirlerden birinin evinde bir toplantı yapmışlardı, kafirlerin önde gelenleri. Allah Resulü'ne ne yapacağını kararını veriyorlardı. Ne yapalım bu Muhammed'i diyorlardı. Ne yapalım? Şeytan onlara bir akıl verdi. Onların içerisinden bazıları, bazı kabile reisleri şöyle bir teklifte bulundular. Biz bu Muhammed'den kurtulmak istiyorsak onu hapsedelim. Onu hapsetmekten başka bir çare yoktur. Bunun üzerine ne ciddi bir ihtiyar kılığında gelmiş olan şeytan dedi ki hayır, bu çözüm yolu değildir. Eğer böyle yaparsanız o zaman onun etrafındaki insanların daha çok nefretini kazanırsınız. Ve bir müddet sonra onu hapisten çıkarmak zorunda kalırsınız. Ve o zaman o daha çok kuvvetlenmiş olur. Etrafındaki insanlar daha da çoğalmış olur. Mazlum duruma düşürmüş olursunuz. Zulme uğrayan insanların dostları çoğalır. O yüzden böyle yapmayın. Bunun üzerine bir başkası dedi ki, öyleyse onu kendi vatanımızdan sürgün edelim. Ne ciddi ihtiyar kılığına gelmiş olan şeytan bunu da kabul etmedi. Hayır, bu da güzel bir görüş değildir dedi. Eğer böyle yaparsanız o zaman kendi taraftarlarıyla beraber başka bir şehre gider. Ve o şehirden kendi taraftarlarıyla bir devlet kurmaya kalkar. Ve sayıları çoğalmaya başlar. Bu da çare değildir dedi. Başka bazı çareler söylediler. Onu sürgün edelim. Onu öldürelim. Onu şöyle şöyle yapalım. Bu teklifi, öldürme teklifini Ebu Cehil teklif etmişti. Bunun üzerine ne ciddi ihtiyar olan şeytan, bu hadisten anlıyoruz ki, şeytan bazen insan kılığına girebilmektedir. Melekler de bazen insan kılığına girebilmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor ki, birisi, bir mümin kul, bir başka Müslüman kardeşini ziyaret etmek için yola çıkar. Bunun üzerine Allah bir meleği insan kılığında onun yoluna çıkartır. Ve melek ona sorar, ey Allah'ın kulu, nereye gidiyorsun? O kul der ki, filan arkadaşımı ziyarete gidiyorum. Bunun üzerine melek der ki, insan kılığında olan melek, acaba ondan bir alacağın vereceğin mi var, o yüzden mi gidiyorsun? Bir menfaatin var da o yüzden mi gidiyorsun? Adam der ki, hayır vallahi hiçbir menfaatim yok. Ben onu yalnız Rabbimin rızası için ziyaret etmek istiyorum. Ben onu yalnız Allah rızası için seviyor ve bunun için ziyaret etmek istiyorum. Bunun üzerine melek der ki ona, sen nasıl onu seviyorsan Allah da aynen öylece seni sevmektedir. Bu hadisin de ifade ettiği gibi bazen melekler insan kılığına girerler. Bedir savaşında olduğu gibi melekler insan kılığına girmiş ve Müslümanlara moral vermişlerdi. Şeytan da insan kılığına girmiş, o da kendi taraftarlarına moral vermişti. İşte bu hadiste de belirtildiği üzere necidli bir ihtiyar kılığında gelmiş olan şeytan Allah Resulü'nün öldürülmesinden başka hiçbir çare olmadığını söylemişti. Allah Resulü'nü öldürmekten başka bir çareniz yok. وَاِذْ يَنْكُرْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Onlar ey Resulüm, senin tutmak, hapsetmek yahut seni öldürmek yahut seni sürgün etmek gibi planlar yapıyorlardı. Allah da onlara karşı planlar hazırlıyordu. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَ وَاَكِيدُ كَيْدَ Onlar bir takım tuzaklar hazırlar. Allah da onlara karşı tuzak hazırlar. Ben de onlara karşı plan hazırlıyorum buyuruyor Kur'an-ı Kerim. وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Allah mekirlerin en hayırlısıdır. Tuzak yapanların en hayırlısıdır, en kuvvetlisidir. Görecekler. Şeytan nasıl ki o zaman Peygamberimizin hicretinden bir gün önce böyle bir onlara böyle bir fikir verdiyse, onlara böyle bir vesvese verdiyse ve Peygamberimizin öldürülmesini teklif ettiyse, aynı şekilde Bedir Savaşı'nın da başlangıcında aynı şeyi yapmıştı. Bedir Savaşı, o bazı adamların küçümsediği o Bedir Savaşı, Allah'la savaşan o kafirlerin o küçümsediği o Bedir Savaşı, Mehmet Akif'in şiirinde belki eğer bir hata varsa, o hata Bedir Savaşı'ndaki mücahitlerle Siz İstiklal Savaşı'ndaki mücahitleri aynı kefeye koymak hatası olabilir. Esas itibariyle bunu hata olarak görmek de bir hata olabilir. Çünkü şiirlerde böylesi abartmalar her zaman yapılabilir. Aslında İstiklal Savaşı veren atalarımız Bedir mücahitleri kadar olamazlar. Çünkü Bedir mücahitlerinin Allah katında af ayrı bir yeri vardır. Cibril aleyhisselam Allah Resulüne sormuştu. Ya Resulallah, sizin katınızda Bedir'e katılanlarla Bedir'e katılmayanlar arasındaki fark nedir? Siz Bedir ehli ile Bedir ehli olmayan, hatta Uhud'da bulunmuş olsa bile, hatta Hendek'te bulunmuş olsa bile, Bedir savaşı dışında diğer savaşlardan herhangi birisinden, bizzat Resulullah'la beraber savaşmış olsa bile, Bedir ehli ile Bedir ehli olmayanları nasıl görürsünüz? Hangisini daha üstün görürsünüz dediği zaman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki, biz Bedir ehlini üstün görürüz. Hiçbir savaşa katılmış olan mücahitlerin Bedir ehli kadar görmeyiz. Bunun üzerine Cibril aleyhisselam demişti ki, evet ya Resulallah, biz melekler de aynı şekilde görürüz. Biz melekler de Bedir'e katılmış olan ve yardıma gönderilmiş olan o melekleri diğer meleklerden üstün tutarız. Bedir'e katılmış olan meleklerle Bedir'e katılmamış olan melekler de aynı değildir Allah katından. Bedir'in manasını anlamayan gafiller, Bedir'in manasını anlamadıklarından onlar sadece meseleyi 313 veya 314 kişilik bir ordunun 1000 kişilik kafir ordusuna galip gelmesi olayı olarak görürler sadece meseleyi. Onlar meseleyi anlamazlar ve derler ki, neden Mehmet Akif böyle söylüyor şiirinde? Neden biz İstiklal Savaşı'nda çok daha büyük kahramanlıklar gösterdik? Biz kendimizden kaç kat daha kuvvetli olan ordulara karşı savaştık. Biz Bedir'de birkaç tane Bedevi Arap'ın, haşa ve kella, birkaç tane Bedevi, onun ifadesini söylüyorum. Birkaç tane Bedevi Arap'ın göstermiş olduğu kahramanlıktan daha büyük kahramanlıklar gösterdiğimiz halde nasıl olur da şiirinde böyle bir şey söyleyebilir? Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyebilir. İstiklal Savaşı'na katılmış olanları Bedir'e katılmış olanlar kadar küçük bir kahramanlık örneği göstermiş olarak gösterebilir. Meseleyi anlamayan gafil işte böyle konuşur. Meseleyi anlamamış olan, Bedir'in mahiyetini anlamamış olanlar böyle konuşur. Meseleyi sadece şeytanın mantığıyla, madde planında görenler, meselenin manevi boyutunu göremeyenler, meseleyi sadece sayı meselesi olarak görürler. Halbuki Bedir'de olan hadise şudur. Bedir'de evlat babasıyla savaşmıştır. Bedir'de baba evladıyla savaşmıştır. Bedir'de herkes kendi kavmiyle, akrabasıyla savaşmıştır. Bedir'i Bedir yapan budur. Bedir mücahitlerini Bedir mücahidi yapan budur. Meseleyi anlamamış olan gafil adam ancak böyle konuşabilir. Bedir'de Allah'ın ilk Müslümanların, ümmeti Muhammed'in ilk neferleri savaşmıştır. Bütün dünya kafir iken Hazreti Muhammed'e tabi olmak büyüklüktür. Bütün dünya kafir iken herkes bu dinin sonu ne olacak diye beklerken Mekkelilerle Medineliler Müslümanlar arasında çıkacak olan o büyük savaş herkes beklerken acaba o büyük savaş olduğu zaman acaba hangisi galip gelecek? Hangisi galip gelirse ondan taraf alalım diye herkes beklerken o bekleyiş içerisindeyken tüm dünya kafir iken Müslüman olmak kolay mı zannediyorsun sen? Miktat bin Amr'ı gören birisi şöyle demişti. Sahabi değildi. Tabiinden de Resulullah'ı görmemişti. Miktat'ı görünce ne mutlu dedi şu gözlere. Ne mutlu şu gözlerin sahiplerine. Ne mutlu Resulullah'ı gören şu gözlere. Keşke biz de Resulullah'ı görebilseydik deyince Miktat bunu duymuş ve demişti ki hayır öyle söyleme evladım. Öyle söyleme, sen bilmezsin Müslüman olmanın ne olduğunu. Sen bilmezsin ilk Müslüman olmanın ne olduğunu. Sen anlamıyorsun sahabi olmanın ne demek olduğunu. Bütün dünya kafirken İslam'a girmenin ne manaya geldiğini anlamıyorsun sen. Herkesin kendi kabilesiyle savaşmasının, babanın evladıyla savaşmasının ne manaya geldiğini anlamıyorsun sen. Gündüzleyin sabahleyin evden çıkarken akşam eve sağa döneceğini bilmeden evden çıkmanın ne manaya geldiğini anlamıyorsun sen. Akşam eve girdiğin zaman sabah evinden sağ çıkacağının, çıkacağını emin olmamanın manasını anlamıyorsun sen. Siz ilk Müslümanların çektiği sıkıntıları anlamıyorsunuz. Eğer onu anlasaydınız böyle söylemezdiniz. Atalarının dinini terk etmenin ne manaya geldiğini anlamıyorsunuz. Asırlardan beri atasının dinini terk etmek ne demek? Bunu anlamayanlar Bedir ehlinin manasını anlamazlar. Bedir'de bazı rivayetlere göre yalnız Muattıb adına bir tane münafık vardı. Medineli münafıklardan yalnız bir kişi o Bedir Savaşı'na katılmıştı. Ve Bedir Savaşı'nda münafıklar, Medine'den olan münafıklar veyahut Mekke'den olan münafıklar henüz İslam'a yeni girmiş fakat Medinelilerle Mekkelilerin karşı karşıya gelmesini bekleyen o münafıklar İslam ordusuyla küfür ordusu karşı karşıya geldiği zaman bakalım diyorlardı. Hele bir bakalım sayıları ne olacak? Hele bir bakalım Medineliler mi çok olacak, Mekkeliler mi çok olacak? Hele bir bakalım Müslümanlar mı çok, kafirler mi çok olacak? O zaman ona göre safta yerimizi alırız diyorlardı. O kalbinde erilik olanların bu konuşmasını Kur'an-ı Kerim'imize aktarmaktadır. Onlar böyle söylüyorlar. İşte meseleyi anlamayanlar, meseleyi sadece sayı meselesi olarak görenler, Bedir'in savaşçılarının kıymetini anlayamazlar. Fakat esas itibariyle öyle zannediyorum ki, son yıllarda İstiklal Marşı'na karşı bir savaş açılmıştır. Kur'an'a karşı savaş açıldığı gibi, Allah'ın Resulüne karşı savaş açıldığı gibi, Kitabullah'a karşı savaş açıldığı gibi, öyle zannediyorum ki İstiklal Marşı'na karşı da bir savaş açılmıştır. İstiklal Marşı'nın yavaş yavaş kaldırılmak istendiğini zannediyorum. Onun yerine onun cil marşının konulmak istendiğini zannediyorum. Onun için bütün törenlerde İstiklal Marşı'ndan hemen sonra onun cil marşının da okunduğunu görüyorsunuz. Şimdiye kadar bilinmeyen bu 10. yıl marşı nereden çıktı? Şimdiye kadar okunmayan bu marş nereden çıktı? Çünkü şimdiye kadar İstiklal Marşı milletimizin gönlünde bir yer tutmuş olduğu için ve kendileri de milliyetçi olduklarından ötürü İstiklal Marşı'na karşı en küçük bir laf söyleyemediklerinden, henüz buna ortam müsait olmadığından, ortamı yavaş yavaş buna alıştırmak istediklerini zannediyorum. 10. yıl marşını insanlara sevdirmek istediklerini zannediyorum. Yoksa her zaman İstiklal Marşı kadar adeta 10. yıl marşını okumanın ne alemi var? Laik kesimin sürekli İstiklal Marşı'ndan daha fazla 10. yıl marşını gündeme getirmesinin ne alemi var? Eğer bunu bir başkası yapsaydı, rejimin zinde güçleri değil de, rejimi savunanlar değil de, laikliği savunanlar değil de, eğer bunu başka fikir sahipleri insanlar yapsaydılar, o zaman onların vatan hainliğiyle suçlandığını görecektiniz. Şimdi 10. yıl marşını okuyanların, o zaman İstiklal Marşı'nı bırakıp da başka bir marş okuyan kimseleri hainlikle suçladıklarını görecektiniz. Fakat şimdi onların bunu yaptığını görüyorsunuz. Birdenbire söyleyemediklerini zannediyorum. Fakat eğer ölmez de görürseniz, birkaç sene içerisinde 10. yıl marşının yavaş yavaş İstiklal Marşı'nın yerine getirilmesi tekliflerinin parlamentoya kadar çıkartılacağını zannediyorum. Parlamentoya böyle bir teklif getirilecek. Ve bu teklif artık İstiklal Marşı'nın kaldırılması teklifi olacak. Ve bunun için de bir takım mazeretler ileri sürecekler. İstiklal Marşı'ndaki bazı kelimelerin Arapça olduğunu belki artık anlaşılmadığını söyleyecekler. Bir takım şeyler söyleyecekler. Belki İstiklal Marşı'nın kafiyelerinin uygun olmadığını söyleyecekler. Ama esas mesele İstiklal Marşı'nın müellifinin namaz kılan bir insan olmasıdır. İstiklal Marşı'nın müellifinin bizim insanımız olmasıdır. İstiklal Marşı'nın müellifinin batıcı bir zihniyete sahip olmaması meselesidir. Evet, meseleyi anlamayanlar yavaş yavaş Bedir'den yola çıkarak İstiklal Marşı'ndaki bazı terimleri ağızlarına dolamak suretiyle esas olarak Hazreti Muhammed'e saldırmak, Kitabullah'a saldırmak ve Mehmet Akif'in şahsında esas itibariyle İstiklal Marşı'na da saldırmak istemektedirler. Ve bazı Müslümanlar da bugüne kadar yapmış oldukları hataları belki artık anlayacaklardır. Bayraktaki İstiklal Marşı'ndaki bazı kendilerine göre gördükleri bazı hataları, Bu yüzden İstiklal Marşı'na karşı da bazı yaptıkları saygısızlıklar eğer varsa, belki artık bundan da vazgeçeceklerdir bazı kimseler. Şimdiye kadar İstiklal Marşı'na onlar sarıldıkları için, bazı kimseler İstiklal Marşı'nın İslam'a uygun olmadığını düşünmüş olabilirler. Fakat meselenin öyle olmadığını belki şimdi anlamaya başlayacaklar. Bazı kimseler İstiklal Marşı'nı değiştirmek istediği zaman, o zaman belki meseleyi anlamamış olan bazı Müslümanlar da onun kıymetini anlamaya başlayacaklar. Şeytan, Bedir Savaşı'nın başlangıcında, Bedir deyince bunları anlatmadan geçemedim. Bedir'e saldıran, Bedir'deki mücahitleri, 3-5 tane Bedevi Arap diyen kafilin sözlerini anlatmadan geçemedim. Ama esas söylemek istediğim şey şuydu. Bedir'in başlangıcında şeytan Müddiş kabilesinden bir insan Suraka bin Malik suretinde gelmişti. Bedir'e katılmış olan düşman askerleri 1000 kişilik bir kuvvetle Bedir'e doğru gelirlerken Allah Resulü'nün elinden kaçmış olan Ebu Sufyan'ın kervanı, o kervanın kaçmış olduğunu, kervanın kurtulmuş olduğunu Ebu Cehil'e söyledikleri zaman artık savaşmaya gitmenize gerek yok. Müslümanlar kervanı ellerinden kaçırdılar. Kervanımız Mekke'ye doğru geliyor sağlam bir şekilde, selim bir şekilde. Dedikleri zaman Ebu Cehil hayır demişti, azmıştı. Azmıştı ve hayır dedi. Vallahi gideceğiz oraya kadar, Bedir kuyusuna kadar gideceğiz. Ve orada şarap içeceğiz, develeri keseceğiz, şarkılar söyleyeceğiz. Cariyeler bize şarkılar söyleyecekler. Ancak bunları yaptıktan sonra geri döneriz. Ancak bunları yaparız, ondan sonra Mekke'ye geri döneriz. Öyle bir şey yapacağız ki bütün Mekkelilere, bütün Araplara destan olacak şeyler yapacağız demişti. Onlar, acaba Müslümanlarla savaşırsak, acaba Bekir oğulları da bize saldırırlar mı diye bir korku içerisindeydiler. Mekkeli müşrikler Müslümanlarla savaşacakları zaman, bir taraftan kendi rakipleri olan Bekir oğulları, aynı zamanda bunlar müşriktiler ama kendi aralarında bir problem vardı. O problemden ötürü Mekke'yi terk ettikleri zaman belki Mekke'ye saldırı olabilme ihtimali vardı. İşte o saldırı olma ihtimalinden ötürü acaba savaşmaya gidelim mi gitmeyelim mi diye bir tereddüt içerisindeydi bazıları. İşte o zaman Suraka bin Malik suretinde bir insan kılığında gelen şeytan, Müddiş kabilesinden bir insan kılığında gelen şeytan onlara demişti ki hayır korkmayın. Ben size garanti veriyorum, teminat veriyorum. Hiçbir şey olmayacak ve ben sizinle beraberim. Ben kavmimi temsil ediyorum ve ben sizinle beraberim. Galip geleceksiniz. Onlara hücum edebilirsiniz garantisini vermişti. Ne zaman İslam düşmanları Müslümanlarla savaşmayı kafalarına koydukları zaman, ne zaman Allah'la savaştıkları zaman, ne zaman Kitabullah'la savaştıkları zaman, ne zaman Allah'ın dünyasında Allah'a meydan okudukları zaman, o zaman bir taraftan şöyle bir tereddüde kapılabilirler. Biz bu Müslümanları kendimize rakip olarak görürsek, biz Kitabullah'la savaşmaya kalkarsak, fakat bizim diğer taraftan filan ve filan devletler düşmanımızdırlar. Ya onlar da bundan istifade ederek bize saldırırlarsa, şeytanın o anda garanti vermesi gibi o devletler onlara hemen garanti verirler. O İslam düşmanı olan o devletler hemen onlara garanti verirler. Hayır derler. Hayır, biz de saldırmayacağız. Kesin olarak garantisini veriyoruz. Müslümanlarla savaşabilirsiniz. Biz sizi asla baskı altına da almayacağız. Biz sizi asla ambargoda koymayacağız. İstediğiniz kadar başörtüsüyle savaşabilirsiniz. İstediğiniz kadar Allah'la savaşabilirsiniz. İstediğiniz kadar kitapla savaşabilirsiniz. Biz sizi asla baskı altına almayacağız. Evet, biz lafın gelişi, göstermelik olarak diyeceğiz. İnsan hakları diyeceğiz. İnsan hakları mahkemeleri kuracağız. Buralara başörtüsü mağdurları başvurabilirler diyeceğiz. Bu şekilde onları aldatacağız. Evet, biz böyle yapacağız ama siz yine yapacağınızı yapmaya devam edebilirsiniz. Bizden asla bir ambargo görmeyeceksiniz. Bizden asla bir baskı görmeyeceksiniz. Filan ve filan devletler sizin düşmanınız olabilir. Sizin zayıf düşmanınızı bekliyor olabilir. kendi içinizde iç savaşa düşmenizi istiyor olabilir. İçinizde terör hadiselerinin çoğalmasını istiyor olabilir. Fakat o devletlere fırsat vermeyeceğiz. Size garantisini veriyoruz. Hatta o devletlerden bizzatihi garanti verirler. O devletler bizzatihi gelir garanti verirler. Ve derler ki, istediğinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz kanunları çıkarabilirsiniz. İrtica adı altında İslam'la savaşabilirsiniz. İstediğiniz kadar baskı yapın. Biz o insan hakları mahkemesine başvuran o bazı zavallıları da geri çevireceğiz. Bunun da garantisini veriyoruz. Onlar bizi hakikaten insan haklarını savunan bir mahkeme zannedecekler, bize gelecekler. Biz onların beklediği gibi onların istediği kararları çıkartmayacağız. Bunun da garantisini veriyoruz size. Evet, şeytan o garantiyi vermişti. Suraka suretinde gelmiş ve demişti ki, evet ben size garanti veriyorum. Size şu ve şu kabileler saldırmayacaklar. Müslümanlara saldırabilirsiniz ve saldırınız. Bunun üzerine saldırmışlardı. Saldırmışlardı. Ve savaşın başlangıcında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini havaya kaldırmıştı. Ya Rabbi diyordu, inliyordu Allah Resulü. Sıkıntılı zamanlarda Resulullah namaz kılardı. Rabbine yalvarırdı. Allah Resulü yine böyle bir zamanda Rabbine yalvarmış. Ellerini o kadar havaya kaldırmıştı ki. Ya Rabbi diyordu, bugün eğer bu orduyu mağlup edersen sana artık kıyamete kadar secde edilmeyecek ya Rabbi. Ebu Cehil de aynı şeyi söylüyordu. Kafirlerin önde gelenleri de söylüyorlardı. Müslümanların namaz kıldığını gördükleri zaman bunlar bir daha Allah'a kulluk yapamayacaklar diyorlardı. Dünyanın bazı memleketlerinde bazı İslam düşmanların dediği gibi artık Kur'an'la savaş başlamıştır. Artık bunların böyle rahat rahat İslam yaşamalarına müsaade etmeyeceğiz dedikleri gibi Ebu Cehil ve benzerler de bunu söylemişlerdi. Evet, bunlar bir daha Allah'a kulluk yapamayacak demişlerdi. Allah Resulü ellerini kaldırmıştı. Ya Rabbi, eğer bugün bu orduyu korumazsan, eğer bugün bu orduya yardım etmezsen ya Rabbi, bir daha sana asla kulluk edilmeyecek bu dünyada. Ya Rabbi yardımını gönder. Ya Rabbi bana vaadinde durmanı istiyorum ya Rabbi. İnne Allah la yuhliful mi'ad. Allah vaadinden dönecek değil. Ya Rabbi senin vaadini yerine getirmeni istiyorum. Allah ona vaadini yerine getirmişti. Bin melekle size yardım edeceğim demişti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir an kendinden geçmiş. Ve o anda kendisine vahiy ile bildirilmişti. Allah bin melekle kendisine yardım edecekti. 500 sağdan 500 soldan melekle yardıma gelmişti melekler. Cibril'in ve Mikail'in komutasında. Melekler yardıma geldiği zaman o Suraka suretinde gelmiş olan iblis onları bırakmış ve kaçmaya başlamıştı. İnni beri'un minkum dedi. Ben sizden beriyim ey Mekkeliler. Ey müşrikler, ben sizden beriyim. Şeytan melekleri görmüştü. Çünkü şeytan melekleri görebilmektedir. Melekleri gördüğü için ve Allah'ın yardımının geldiğini gördüğü zaman şeytan böyle demişti. İnni beri'un minkum. Ben sizden uzağım ey Mekkeli müşrikler. Ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediklerinizi görüyorum. İnni era la teravnehum. Sizin görmediklerinizi ben görüyorum. Ve ben inni yakhafullah rabbel alemin. Ben Allah'tan korkuyorum. Alemden Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Şeytanın ahlakı. Önce tahrik eder. Ondan sonra köşeye sıkıştığı zaman, Allah'ın yardımının geldiğini gördüğü zaman bırakır kaçar. Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri olan küfür güçler de aynı şeyi yapacaklar. Bunun benzerini İran'da gördünüz. Şah'ı destekliyorlardı 79 yılından evvel. İran devriminden evvel Şah'ı bütün dünya destekliyordu. Ne zaman ki Müslümanlar galip geldiler, o zaman Şah'ı, o dostlarını, Amerika'nın Orta Doğu bölgesindeki biricik dostunu, en büyük üssünü, o hepsini terk ettiler. Şah'ı terk ettiler ve onu yalnız bıraktılar. Evet, aynen şeytan gibi. Çünkü Allah'ın yardımının geldiğini gördüğü zaman şeytan nasıl ki dostlarını bırakırsa aynen onun gibi Allah'ın düşmanı olan küfür devletleri de sıkıştıkları zaman o çok sevdikleri, dost gibi gösterdikleri o dostlarını bırakacaklardır. Buna emin olabilirsiniz. Ne zaman sıkışırlarsa, ne zaman Müslümanlar kuvvetlenirse o zaman onların her birinin
bir an evvel ülkeyi terk ettiklerini göreceksiniz. Bir an evvel kaçmaya çalıştıklarını göreceksiniz. Halbuki o dostları onları koruyacaktı. Halbuki o dostları onlara söz vermişti. Halbuki o dostları onlara sözlerini tutmadılar. Çünkü onlar artık Allah'ın yardımının geldiğini görmüşlerdi. Onu gördükleri zaman bırakıp kaçacaklar dostlarını. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şeytanın bazı tuzaklarını haber vermiştir. Efendimiz hadiste buyuruyor ki, üç çocuk beşikteyken konuşmuştur. Bunlardan biri İsa'dır, biri de şu hadisede anlatılan çocuktur. İsrailoğulları zamanında bir rahip vardı. Bir abid, daima Allah'a kulluk eden bir Müslüman vardı. Hakiki Müslüman, bir manastırda yaşıyordu. Haramlardan uzak bir şekilde Rabbine kulluk ederek yaşıyordu. Helal lokma yiyordu, harama bakmıyordu, daima Rabbini tesbih ediyordu. Rabbine kulluk etmeye çalışıyordu. Bir gün o bölgede onun annesi, Cüreyş adındaki bu şahsın, bu rahibin annesi, oğlu namaz kılarken onu çağırmıştı. Ve Cüreyş, annemin sözüne dönüp bakayım mı, namazı bırakayım mı, yoksa devam mı edeyim diye düşündü, tereddütte kaldı. Sonra kendi kendine, namaz daha önemlidir dedi, namazı bırakmayayım dedi ve namaza devam etti. Ertesi gün de böyle olunca, aynı hadise tekrar gerçekleşince, annesinin kafası bozuldu. Ve dedi ki, ya Rabbi benim bu oğluma, madem ki bu kadar sana kulluk ettiğini zannediyor, madem ki bu kadar sana kulluk etmeye çalışıyor, salih ve takva sahibi olmaya çalışıyor, ya Rabbi sen bunu bir imtihan ediver. Ya Rabbi sen benim bu oğluma bir güzel bir fahişenin yüzünü göstermeden, güzel bir fahişeyle benim bu oğlumu imtihan etmeden, ya Rabbi oğlumun canını alma diye beddua etmişti kadın. Oralarda güzellik timsali bir fahişe kadın yaşıyordu. Ve rahip Cüreyc'in, abid Cüreyc'in ibadetini herkes duymuştu. Onun takvasını, onun kerametini herkes duymaya başlamıştı o bölgede. Bunun üzerine o kadın da bunu duymuş ve demişti ki, isterseniz ben sizin yerinize onu bir imtihan edivereyim. Annesinin bedduası tutmuştu. O fahişe kadın Cüreyc'i imtihan etmek için geldi. Ve Cüreyc'i kandırmak için elinde gelen her şeyi yaptı. Ve ona zina teklifinde bulundu. Bunun üzerine Cüreyc bu teklifleri reddetti. Çünkü Allah'tan hakikaten korkmuş bir insandı. Kadına bakmadan evvel kendisine bakanın olduğunu anlamış bir insandı. Elini sürmeden evvel, kalbini bozmadan evvel kendisine bakan zatı Allah'ı hakikaten anlamış olan böyle bir durumda kendisini muhafaza edebilir. Kendisini muhafaza etti, bahrama elini uzatmadı. Bunun üzerine kadın gitti ve bir çobanla zinada bulundu. Ve ondan hamile kaldı. Ve kendisine kimden hamilesin diye sorulduğu zaman o rahibin adını söyledi. O Cüreyc'in adını verdi. Bunun üzerine herkes geldi, insanlar geldiler ve Cüreyc'in manastırını yıkmaya başladılar. Ve Cüreyc'i dövmeye başladılar. Manastırını tahrip ettiler. Cüreyş dedi ki onlara neden böyle yapıyorsunuz? Ben size ne yaptım? Onlar ona dediler ki biz seni takva sahibi sanıyorduk. Biz seni şöyle şöyle sanıyorduk ama sen bu kadınla zina etmişsin ve ondan hamile, senden hamile kalmış. Bunun üzerine Cüreyş dedi ki bana biraz müsaade eder misiniz? İki rekat namaz kıldı. Ve sonra çocuğu getirin bana dedi. Çocuğa dedi ki ey yavrum, çocuk daha yeni doğmuş bir çocuktu. Söyle bana senin baban kimdir? Kimden doğdun? Baban kimdir? Bunun üzerine çocuk dile geldi ve dedi ki benim babam filan çobandır. Bunun üzerine oradaki bütün insanlar o rahibin elini öpmeye başladılar. Bizi affet dediler. Ve senin yıkmış olduğumuz o manastırını, o çamurdan olan o manastırının yerine altından manastır yapalım, bizi affet dediler. Cüreyş dedi ki hayır, tekrar onu biz eskisi gibi yaparız. Tekrar onu çamurdan yapalım, altından manastır, lüks bir manastır bana yakışmaz demişti. Şeytan kadını kullandı. İn yed'ûne min dûnihi illâ inâse. O kafirlerin
dua ettikleri, o kafirlerin yardım istedikleri ancak ines olanlardır. Dişilerdir yani. Onlar ancak dişilerden yardım isterler. Onlar ancak dişilere taparlar. Arapların putlarının hemen hemen tamamı dişi isimlerinden oluşmuştur. Lat gibi, Menat gibi, Uzza gibi. Bütün bu isimler dişi isimleridir. Onların en büyük putları bunlardır. Hubel de vardı. Hubel erkek ismiydi. Fakat diğer putlarının hemen hemen hepsi dişi isimlerinden oluşuyordu. Çünkü onlar kendilerini fail olarak görmek istiyorlardı yeryüzünde. Kendilerini yeryüzünün hakiki sahibi olarak görmek istiyorlardı. Çünkü onlar yeryüzünde kendilerinin istediğini yapabilecek bir hakka sahip olarak kendilerine karışmayan ilahlar istiyorlardı. O yüzden onlar zayıf ilahlar ediniyorlardı. O yüzden onlar dişi ilahlar ediniyorlardı. اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَاسًا وَاَنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. Onlar ancak merit olan, biz meret deriz Türkçe'de, hayırsız manasına. Ne meret adamsın derler. Biz o merit kelimesini merede çevirmişiz, meret demişiz. O merit olan o şeytandan, şeytandan başkasına tapmıyorlar. Onlar o meret olan, o hayırsız olan o şeytandan başkasına tapmıyorlar gerçekte. Onlar ancak dişilere tapıyorlar. Onlar ancak dişilere kulluk ediyorlar. Onların ilahları hepsi dişidir. Neden? Çünkü onlar dişileri aciz görürler. Çünkü onlar dişileri zayıf görürler ve dişileri ilah olarak kabul ettikleri zaman daha özgür hissederler kendilerini. Halbuki erkek ilahlar edinmiş olsaydılar, o zaman ilah güçlü olacaktı. Güçlü ilahlar onlara belki müdahale edecekti. Tıpkı onların dişi ilahlar edinmesi gibi. Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı ilah edinmeleri gibi bugün de bazı kimselerin ölüleri ilah edindiklerini görürsünüz. Onlar da kendilerine bir şey yapamayacak olan, kendilerine hata yapıyorsunuz diyemeyecek olan, kendilerine karışamayacak olan bazı insanları veya bazı devletleri veya bazı fikirleri ilah edindiklerini görürsünüz. Filanların ve filanların izinden gittiklerini görürsünüz. Çünkü onlar kalkıp da onlara bir şey diyemeyecek durumdadırlar. Çünkü onların onlara talimat vermeye güçleri yetmemektedir. Çünkü esas itibariyle onlar kendilerine talimat verecek, emirler yağdıracak olan bir ilah istememektedirler. Onlar ancak ve ancak kendilerinin nefislerinin istediği şeyi yapabilecekleri bir ilah istemektedirler. Kendilerine karışmayacak bir ilah istemektedirler. Onun için ölü olanları ilah edinirler. Filanların izinden gidiyoruz, onun kanunlarına tabiiz derler. Filan fikir sistemini takip ediyoruz derler. Filan devlet bizim için numunedir, örnektir derler. Ama Allah deselerdi, Allah'a tabiiz deselerdi, Allah onlara kanun koyucudur. O zaman nefislerine uygun olmayan şeyleri de Allah kanun olarak koyacağından ötürü, kanun koyacak olan, nefislerine hoşlanmadığı şeyleri getirecek olan kitaba tabi olmak zorunda kalacaklarından ötürü, onlar Allah'ı ilah olarak kabul etmezler. Onlar ölüleri ilah olarak kabul ederler. Onlar fikir sistemlerini ölmüş olan insanların hatta ortaya koymuş olduğu fikir sistemlerini kendilerine yön veren ilah olarak kabul ederler. اِنْ يَدْعَوْنَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَاسَ. Onlar dişilerden başkasına tapmazlar. Onlar putlarının adını bile dişi koyarlar. Onlar hatta gerçek manasıyla, bu bir görüştür, dişilerinin adını, putların adını dişi koymaları şeklinde ayeti tefsir etmek bir kanaattir. Başka bir tefsire göre ise onlar hakikaten dişilere taparlar. Onlar hakikaten her tarafta dişilerin fotoğraflarını asarlar. Onlar hakikaten dişilere taparlar. Onlar için dünyada en büyük zevk kadın zevkidir. Onlar için kadından daha büyük bir zevk yoktur. Onun her tarafta görmek isterler. Her tarafta ellerinin altında olmasını isterler. Çok güzel olanların fotoğraflarını çekerler, her tarafa asarlar. Onların putlarını yaparlar. Onları süslerler. Kafirlerin daha evvel süsledikleri gibi kadın suretinde putlar yaparlardı. Ve onları güzel güzel süslerlerdi.
ve onlara adaklarda bulunurlardı. Ve onlara develeri adarlardı. Ve develeri adadıkları zaman o develerin kulaklarını keserler, yararlardı. Bir deve 5 defa doğurduğu zaman, 5.sinde erkek doğurduğu zaman o deveyi artık putlara adarlar ve o deveden istifade etmezler, ona binmezler, onun etini sütünü kullanmazlardı. Onları artık putlara adarlardı. Gerçekten dişilere de taparlardı. Fakat sonradan o dişileri de toprağa da gömerlerdi. Hem dişilere taparlar, hem nefislerine taparlar. Dişileri bir makine gibi kullanırlar, bir alet gibi kullanırlar. Hatta gerek Yunan felsefesinde, gerek Roma felsefesinde kadını ilahlaştırdıklarını görürsünüz. Onların öyle ilahları vardır ki kadındır. Ve bu kadın ilah birçok ilahla cinsi münasebette bulunmaktadır. Onların anlayışına göre. Hatta o da yetmez. Birçok ilahlarla birlikte olduğu gibi insanlarla da birlikte olmaktadır. Ve o insandan hamile kalmaktadır onların ilahı. Kadını ilah noktasına çıkarmışlardır. Bütün zevkleri kadından ibaret hale gelmiştir. Evet, şöyle bir bakarsanız gerçekten de bütün oyunlar kadın üzerinde oynanmaktadır. Bütün oyunların kadın üzerinde oynanmış olması, bütün zevklerinin kadından ibaret olmuş olması, yeme, içme ve cinsi münasebetten başka bir şey düşünemeyen, hayvandan daha aşağı bir noktaya gelen, hayvanlar bilen, çiftleşecekleri zaman eğer dişi hamile ise onunla çiftleşmemekte oldukları halde, onlar yalnız nesillerinin devamı olarak, nesillerin devam ettirmek gayesiyle çiftleştikleri halde, fakat o kafirler o kadar hayvandan daha aşağı bir noktaya gelirler ki, onların bütün düşündüğü yalnızca karşı cins olmuştur. اِنْ يَرْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَاسًا Onlar yalnızca dişilere taparlar. Ve yalnızca dişilerden yardım isterler. Ve her tarafta dişileri kullanırlar. Bir taraftan onları göklere çıkartırlar. Bir taraftan onu ilah noktasına getirirler. Onu tanrıça yaparlar. Diğer taraftan da onu hayvandan daha aşağı bir noktaya getirirler. Onu hiçbir değeri olmayan bir varlık gibi yaparlar. Onu toprağa gömerler. Mekkeli müşrikler onu hakikaten toprağa gömüyorlardı. Şimdikiler ise kadının ruhunu, kadının maneviyatını, kadının şerefini, izzetini, gururunu toprağa gömmektedirler. Hem kadını ilah yaparlar, hem her kadını her tarafta ellerle geçirebilecekler bir kılık kıyafete sokmak isterler. Hem de diğer taraftan kadını bir maldan daha aşağı bir noktaya getirirler ve çelişkiler içerisinde yaşar giderler. Hayvandan daha aşağı bir hayat sürerler. اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَاسًا وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانًا مَر۪يدًا Onlar hayırsız şeytana tapmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Onlar dişilere tapmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Onlar sadece bunlara tapıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim şeytanın hileleri hususunda birçok hadislerinde ikaz ettiği halde bugün eğer şeytana tapan bir nesil ortaya çıktıysa bundan hepimiz sorumluyuz. Ve esas itibariyle şeytana tapmak 3-5 kişinin yaptığı bir şey değildir. Her kim dişilere tapıyorsa, her kim kadını ilahlaştırıyorsa o esas itibariyle şeytana tapmıştır. Her kim Allah'ın dünyasında Allah'ın kanunlarına ittiba etmek, uymak yerine Allah'la savaşıyorsa, şeytana güveniyor, kendilerinin dostlarına güveniyor, bugün güç bizimdir, öylesi istediğimiz yapabiliriz diyorsa, o da esasında şeytana tapmıştır. Şeytana tapmak hadisesi, orasını burasını çeşitli şekillere sokmak, dövmeler yaptırmaktan ibaret değildir. Her kim bugün en güçlü biziz, bugün sizi yenecek yoktur diyorsa şeytanın ifadesidir bu. Şeytan Mekkeli kafirlere bu vesveseyi vermişti. Bugün sizi yenecek hiç kimse yoktur. Bugün kuvvet sizin elinizdedir. O halde istediğiniz yapabilirsiniz. Allah'la savaşabilirsiniz. Müslümanlara karşı savaş açabilirsiniz. Kitapla savaşabilirsiniz. Bugün size karşı gelecek hiçbir güç yoktur. Bu anlayış şeytanın telkin ettiği bir anlayıştır. Ve o günkü Mekkeliler ona uymakla şeytana uymuş oldular ve şeytana tapmış oldular. Bugünkülerden bugün güç bizim elimizdedir derlerse onlar da aynı şekilde şeytana tapmaktan başka bir şey yapmış değildirler. Şeytana tapmak, kedileri kesmek, kedileri parçalamak, onların kanını içmekten ibaret değildir. Eğer sizin ülkenizde bir mesele varsa Kur'an'a gideceksiniz. Eğer sizin iktisadınızda bir bozukluk varsa, iktisadi hayatınızda kriz varsa, ekonominizde kriz varsa Kur'an'a bakacaksınız, Kur'an ne diyor? Teşhis koyacaksınız. Kur'an'ın teşhisiyle teşhis koyacaksınız. Bakalım Kur'an'a göre bu hastalığın sebebi nedir? Kur'an Araf suresinde bu hastalığın sebebini açıklamaktadır. Firavun'un Musa aleyhisselama karşı gelmesi, Musa'ya meydan okuması, Allah'la savaşmasının sonucunda Allah Firavun'un ve milletinin ekonomisini alt üst etmişti. Kriz yaşamışlardı. Allah onlara kurbağalar göndermişti gökyüzünden. Her taraf kurbağa ve kan olmuştu. Her tarafta haşereler ortaya çıkmaya başlamıştı. Kur'an bunu anlatmaktadır, Tevrat da bunu anlatmaktadır. Her tarafta haşereler çıktı. Her tarafta kurbağalar çoğaldı. Ve tufan başladı. Yağmurlar şiddetli yağmaya başladı. Her taraf sel aldı götürdü. Ekonomi alt üst oldu. Kuraklık başladı. Bütün memleket perişan oldu. Bütün mahsuller helak oldu. Kur'an meseleyi bu şekilde anlatırken size tarihi bir hikaye anlatmamaktadır. Allah'la savaşan bir memlekette iktisadiyat bozulur demek istemektedir. Allah'la savaşılan bir memlekette her şey bozulur, düzen alt üst olur. Allah'la savaşılan memlekette nesil bozulur. Eğer iktisadınızda bir problem varsa Kur'an'a bakacaksınız. Kur'an ne diyor bakacaksınız. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ. Eğer bir meselede anlaşmazlığa düşerseniz, problemlerden kaynaklanıyor, eğer anlaşmazlığa düşerseniz, meseleyi Kur'an'a götürün, sünnete götürün, hadislere bakın. O zaman göreceksiniz ki, Allah onun mutlaka size çaresini gösteriyor. Eğer sizin devletinizde bir problem varsa, Kur'an'a gideceksiniz, Kur'an'a bakacaksınız. Eğer aile hayatınızda bir problem varsa, Kur'an'a gidecek, Kur'an'a bakacaksınız. Eğer miras konusunda anlaşamadıysanız Kur'an'a gidecek, Kur'an'a bakacaksınız. Eğer iki arkadaş anlaşamadıysanız Kur'an'a gideceksiniz. Hangi meselede anlaşamadıysanız Kur'an'a gideceksiniz. O zaman Kur'an sizin meselelerinize çözüm getirecek. O zaman toplumunuzda Allah'a tapılacak, Allah'a kulluk yapılacak, şeytana kulluk yapılmayacak. Ya Rabbi neslimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi neslimizi şeytanın şerrinden muhafaza eyle. Ya Rabbi şeytanın askerlerinden de neslimizi muhafaza eyle. Lillahi Teala Fatiha. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.